Ayrı bir ki Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 14. 5. bölüm. Lamora nihayet çağrılmıştı, hem de bizzat hırsızbaşı tarafından. Loki tepenin efendisinin sırtı ona dönük uzun boylu bir çocuğa talimatlar fısıldadığı yere doğru toprak zeminde temkinli adımlarla ilerledi. Hırsız başının karşısında iki oğlan daha vardı. Biri Tam'dı. Diğeri ise yaşça büyük çocuklardan yediği dayaklar neticesinde zamanla lakabını kazanan ve bahtsız bir avanak olan Dişsiz. Loki'nin içine bir kurt düştü. "İşte buradasınız," dedi hırsız başı. "Pırlanta gibi üç gözü pek delikanlı. Bugün özel bir görevde ve özel yetki altında beraber çalışacaksınız. Bakıcınızla tanışın." Uzun boylu çocuk onlara doğru döndü. Kız oradaki herkes gibi pasaklıydı ve mağaradaki simyasal fenerlerin gümüşü loş ışığında kestirmesi güç olsa bile biraz yorgun bir hali vardı. Aşınmış kahverengi bir pantolon ve uzak geçmişte beyaz olan uzun bol bir tünik giyiyordu. Kafasına sıkıca sarılmış fularının üstüne deri bir başlık taktığı için saçlarının tek bir telini bile görmek mümkün değildi. Yine de bir kız olduğu inkar edilemezdi. Deneyimsiz ve hayvansı bir içgüdü hayatında ilk kez Loki'nin içinde canlanarak onu bu husustan haberdar etti. Aslında tepe kızlarla doluydu. Fakat Loki'nin daha önce birinin kız olduğunu uzun uzadıya düşünmüşlüğü hiç yoktu. Ani bir nefes alırken parmak uçlarının tedirgince karıncalandığını fark etti. Kız ondan en az bir yaş daha büyük ve aşağı yukarı 15 santim daha uzun olma üstünlüklerine sahipti. Ayrıca yorgunken bile bazı kızların genç oğlanlara ayak altında ezilen bir böcekmiş gibi hissettiren o yapmacıksız doğal duruşa sahipti. Tabii Loki içine düştüğü durumu bu şekilde ifade edebilecek söz söyleme becerisinden ve tecrübeden bütünüyle yoksundu. Bildiği tek şey gölgeler tepesinde gördüğü diğer tüm kızların aksine bu kızın yakınındayken gizemdi ve kendisinden çok daha büyük bir gücün etkisi altında kalmış gibi hissettiğiydi. İçinden zıp zıp zıplamak geldi ve de kusmak. Ansızın Tam ile Dişsiz'in oradaki varlığına ve bakıcı kelimesinin altında yatan anlama, içerlemeye, bu kızı etkileyecek bir şey, herhangi bir şey yapmak için yanıp tutuşmaya başladı. Alnındaki şişliğin nasıl göründüğünü ve iki işe yaramaz mıymıntı ahmakla aynı ekibe koyulduğunu düşününce de yanakları kızardı. "Bu Beth," dedi hırsızbaşı, "bugün size o göz kulak olacak çocuklar. Söylediklerine benim ağzımdan çıkmışçasına itaat edin. Eliniz sağlam, aklınız başınızda olsun, tembellik yok. Kahrolasıca muziplikler de öyle. İhtiyacımız olan son şey hırs yapmanız." Son kısmı söylerken Loki'ye attığı buz gibi bakışı gözden kaçırmak imkansızdı. "Çok teşekkürler efendim," dedi Beth, gerçek minnete benzer bir tavır sergilemeksizin. Tam ile Dişsiz'i mağaranın çıkışlarından birine doğru itekledi. "Siz ikiniz girişte bekleyin, arkadaşınızla özel olarak konuşmam lazım." Loki şaşırdı. "Kendisiyle özel olarak konuşmak ha? Acaba kız Loki'nin kapkaççılıktan ve tantanacılıktan iyi anladığını, diğer ikisine hiç benzemediğini tahmin mi etmişti?" Beth etrafına bakındı, sonra da ellerini onun omuzlarına koyup diz çöktü. Gözleri aynı hizaya gelirken Loki'nin içindeki gergin bir hayvan taklalar attı. Göz temasından kaçmaya yönelik eski dürtüsü yalnızca bir kenara kaldırılmadı, büsbütün buhar olup uçtu. O anda iki şey yaşandı. Birincisi, Loki aşık oldu. Gerçi o hisse ne dendiğini ve hayatını ne ölçüde çetrefilleştireceğini anlaması yıllar sürecekti. İkincisi, kız ilk kez ona doğrudan hitap etti. O yılların diğer hadiseleri hafızasında bulanıklaşarak bölük bölçük gerçekler halini aldıktan çok sonra bile Loki kızın sözlerini yürek titreten bir netlikle anımsayacaktı. "Sen şu Lamora denen çocuksun değil mi?" Loki hevesle kafa salladı. "Öyleyse beni iyi dinle, seni küçük bok. Hakkında anlatılan her şeyi duydum. O yüzden çeneni kapa ve o pervasız ellerini ceplerinden çıkarma. Tüm tanrılar üstüne yemin ederim ki başıma azıcık bile dert açarsan seni bir köprüden atarım ve olaya kahrolasıca bir kaza süsü veririm. 6. Bölüm. Ansızın 3,5 santim uzamış gibi hissetmek rahatsız edici bir durumdu. Loki sersem sersem Beth, Tom ve Dişsiz'in peşi sıra gölgeler tepesindeki mağaraların karanlığından kuşluk vakti güneşine çıktı. Gözleri yanıyordu ve bunun tek sebebi gün ışığı değildi. Artık dünyadaki diğer herkesten daha çok etkilemek istediği tek insanın aşağılamasını hak edecek ne yapmıştı? Ve o yaptıklarını kıza kim anlatmış olabilirdi? Bunlara kafa yorarken düşünceleri huzursuzca etrafına yöneldi. Burada sürekli değişen açık alanlarda görülecek ve duyulacak o kadar çok şey vardı ki. Hayatta kalma içgüdüleri yavaş yavaş devreye girdi. Zihninin bir yanı Beth'ten başka hiçbir şey düşünemese de gözlerini mevcut duruma odaklanmaya zorladı. Bugün parlak ve işlek olan Kamor, baharın gri renkli sağanak yağmurlarının acısını alabildiğine çıkarmaktaydı. Pencereler ardına kadar açıktı. Müreffeh kalabalıklar yağmurluklarından ve kapüşonlarından sıyrılarak daha yazlık giysilere bürünmüştü. Fakirlerse her mevsim üzerlerinde taşıdıkları aynı pis kokulu paçavralara sarılmıştı. Tıpkı Gölgeler Tepesi ahalisi gibi ya giysilerini sırtlarında tutacaklar ya da onları paçavra toplayıcılara kaptırma riskine gireceklerdi. Dört yetim Gölgeler Tepesi ile darlığı, yani kurduğu ufacık bir planın tüm bu mahalleyi yakıp kül edebileceğine, hırsız başının bu denli ikna olması Loki için hem bir gurur hem de şaşkınlık kaynağıydı. Birbirine bağlayan kanal köprüsünü geçerken oğlan kancalar vasıtasıyla iskelelerin ve rıhtım kazıklarının altındaki şişmiş ölüleri toplayan ceset balıkçılarıyla dolu en az üç tekne gördü. O cesetler soğuk ve yağışlı havalarda bazen günlerce görmezden gelinirdi. Beth taş basamakları seke seke çıkarak ve tahtadan yapılmış köhne yaya köprülerinden geçerek üç oğlana darlık boyunca öncülük etti. Ayyaşların, sokak köpeklerinin ve daha müphem tehlikelerin muhakkak kol gezdiği en sıkışık ve dolambaçlı ara sokaklardan uzak durdular. Tam ile Loki kızın hemen arkasında kalsalar da Dişsiz sürekli yoldan sapıyor veya yavaşlıyordu. Darlıktan çıkıp mağara Camorata'nın, yani kentin kadim gezinti parkının ormana dönmüş bahçe geçitlerine girerlerken Beth artık Dişsiz'i yakasından tutarak sürüklüyordu. ''Hay senin çıban başı kadar beynine lanet olsun'' dedi kız. ''Peşimden ayrılma ve sorun çıkarmayı kes.''
''Sorun çıkarmıyorum diye söylendi Dişsiz.
İşin içine etmek ve bu akşam aç kalmak mı istiyorsun? Weslin gibi bir hödüye ağzına kalan dişleri de dökmesi için bahane mi vermek istiyorsun?
Hayır.''
Kelimeyi bıkkın bir esnemeyle uzatan Dişsiz, dünyayı ilk kez görüyormuşçasına etrafına bakındı. Sonra da silkinerek Beth'in elinden kurtuldu.
''Şapkanı takmak istiyorum.'' dedi kızın deri başlığını işaret ederek.
Loki tedirgince yutkundu. Dişsiz'in bu tür ani, mantıksız krizlere girdiğini daha önce de görmüştü. Oğlanın kafasında birkaç tahta eksikti. Kuvvetsiz olduğunuz halde göze batmanın ızdırap anlamına geldiği tepede dikkatleri çektiği için sık sık eziyet görürdü.
''Olmaz dedi Beth, kendine hakim ol. İstiyorum işte, istiyorum.''
Dişsiz ayağını yere vurup yumruklarını sıkacak kadar ileri gitti.
''Uslu duracağım, söz, bana şapkanı ver.''
''Ben öyle dedim diye uslu duracaksın.'' Dişsizin tepkisi ileri atılmak ve deri başlığı Beth'in kafasından çekip almak oldu. Hatta başlığa o kadar sert asıldı ki fuları da çözüldü ve kızın omuzlarına karmakarışık bir kızıl kahverengi bükle şelalesi döküldü. Loki'nin ağzı bir karış açık kaldı. O saçları gün ışığında serbestçe savrulurken görmenin öyle tarifsiz bir güzelliği, öyle bir münasipliği vardı ki Loki kapıldığı cazibenin bütünüyle tek taraflı olduğunu ve vazifeleriyle yakından uzaktan bir ilgisinin bulunmadığını kısa süreliğine unuttu. Kıza aval aval bakmayı sürdürürken saçlarının yalnızca uç kısımlarının kahverengi olduğunu fark etti. Kulakların üstünde kalan yerler pas kızılıydı. Demek ki bir ara saçlarını boyatmış ama daha sonra tekrar uzamışlardı. Beth girdiği şoku atlattıktan sonra dişsizden bile daha hızlı davrandı ve oğlanın başlıkla bir şey yapmasına fırsat kalmadan onu geri kaptı. Sonra da onunla çocuğun suratına sertçe vurdu. Uf! Hırsını alamayan kız bir darbe daha indirdi ve dişsiz sinerek geri çekildi. Aklını başına toplayan Loki tepedeyken yakınlardaki biri pataklandığı sırada olaya müdahil olmayanların kullandığı o boş yüz ifadesini takındı. Dur dedi dişsiz ağlayarak. Eğer bu başlığa bir daha elini sürersen diye fısıldadı Beth oğlanın yakasından tutup sarsarak ölüleri sayan Azagoyla üstüne yemin ederim ki seni dostluğu ona teslim ederim. Seni gidi beyinsiz eşşoğlusu. Yapmayacağım söz. Kız kaşlarını çatarak onu bıraktı ve birkaç marifetli el hareketiyle kızıl buklelerini tekrar sıkıca bağladığı fuların altına sakladı. Deri başlık yerine oturup onları büsbütün hapsettiğinde Loki bir hayal kırıklığı sızısı hissetti. Başka bir gören olmadığı için şanslısın dedi Beth dişsizi ileri itekleyerek. Tanrıların sevdiği kuluymuşsun ki yaptığını bizden başka bir gören çıkmadı. Seni gidi küçük zırtapoz. Yürü bakayım. Siz ikiniz de peşimden ayrılmayın. Loki ile Tam gözlerini annelerinin kuyruk tüylerinden ayırmayan yavru ördeklerin ürkekliğiyle tek kelime etmeden onu izledi. Loki heyecandan titriyordu. Eşleştirildiği ortaklarının beceriksizliği yüzünden ilk başta dehşete kapılmıştı. Şimdi ise diğerlerinin sorunlarının Beth'in gözüne girmesini sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyordu. Ah evet, bırak istedikleri kadar sızlansınlar, bırak istedikleri kadar ağlaşıp eve elleri boş dönsünler. Hatta oldu olacak şehir inzibatlarını teyakkuza geçirip düdük seslerinin ve köpek havlamalarının eşliğinde sokaklarda kovalansınlar. Hiç şüphe yok ki Beth diğer her şeyi öyle bir senaryoya tercih ederdi ve o diğer şeylerin arasında Loki de vardı. 7. Bölüm. Sonunda mağara Camarazza'dan çıkarak kendilerini bir gürültü ve keşmekeş girdabında buldular. Hava sahiden de asılma mevsimine göre fazlasıyla güzeldi ve normalde kasvetinden geçilmeyen eski hisarın yani Dük'ün adalet merkezinin etrafındaki mahalle bir karnaval kadar fıkır fıkırdı. Kaldırımlar sıradan halkla dolup taşarken zenginlerin faytonları yer yer takırdayarak kalabalıkta ilerliyor, kiralık muhafızlar tehditler savurarak ve önlerine çıkanı itip kakarak onların yanı sıra koşturuyordu. Loki genç yaşına rağmen tepenin dışındaki dünyanın bazı açılardan içeridekine oldukça benzediğini biliyordu. Dört yetim o hengamenin içinden geçebilmek için bir insan zinciri oluşturdu. Loki sıkıca Tam'a tutunurken Tam da Beth'e yapıştı. Kız dişsizi gözden kaybetmeye öyle gönülsüzdü ki onu bir şahmerdan gibi önlerinden yürüttü. Loki kendi hizasından ancak birkaç yetişkinin çehresini seçebildi. Dünya sonu gelmez bir kemer, göbek, ceket kuyruğu ve fayton tekerleği kafilesi olup çıktı. Via Justica'ya yani yarım milenyumdur asılarak idamlar için kullanılan kanala azimleri kadar şanslarının da yardımıyla ulaştılar. Kanal banketinin kenarında 2,5-3 metre aşağıdaki sulara kazara düşmeyi önleyen alçak bir taş duvar vardı. Yıkık dökük bir engel olmasına rağmen çocukların üstünde oturabilecekleri kadar sağlamdı. Beth arkasındaki Loki ile Tam'ın kalabalığın arasından çıkmasına yardım ederken dişsizi bir an bile olsun bırakmadı. Loki kızın yanına oturmak için çırpınsa da Tam aralarına daldı. Loki'nin olay çıkarmadan diğer oğlanı yerinden etmesi mümkün değildi. O da dikkatli bir yüz ifadesi takınıp etrafına bakınarak hüsranını gizlemeye çalıştı. Bulunduğu yer itibariyle en azından vaziyeti daha net görebiliyordu. Kanalın her iki tarafı da kalabalıklardan geçilmezken, işportacılar avaz avaz bağırarak teknelerine ekmek, sosis, bira ve süs eşyası satıyor, sırıkların ucuna takılı sepetlerle yukarıdakilere mallarını ulaştırıyor ve paralarını topluyorlardı. Loki, ceket ve bacak ormanının arasında gezinen küçük suretlerin oluşturduğu grupları, yani işlerinin başındaki diğer gölgeler tepesi yetimlerini görebiliyordu. Görebildiği bir diğer şey de sırtlarında kalkanlarıyla timler halinde kalabalığa karışan şehir inzibatlarının koyu sarı ceketleriydi. Bu iki karşıt unsur buluşup başarısız bir simya deneyi misali birbirine karışırsa bir facia doğabilirdi. Fakat henüz bağırışlar, inzibat düdüklerinin ıslıkları ya da sorun çıktığına dair herhangi bir emare yoktu. Siyah köprüdeki trafik durdurulmuştu. Heybetli taş kemere serpiştirilmiş fenerler siyah kefenlerle örtülmüştü. Ve köprünün yan taraflarından çıkıntı yapan idam platformlarının arkasında rahiplerden, mahkumlardan, muhafızlardan ve düklük yetkililerinden oluşan küçük bir kalabalık toplanmıştı. Mahkumların düşeceği suları boş tutmak için köprünün her iki tarafındaki kanala sarı ceketlilerle dolu iki tekne demirlemişti. ''Yapacak işimiz yok mu?'' dedi dişsiz. ''Kese, yüzük falan araklamamız.'' Ellerini yarım dakikalığına oğlanın üstünden çekmiş olan Beth onu tekrar kavradı ve sertçe fısıldadı. ''Kalabalığın arasındayken böyle şeyler söyleme, çeneni kapalı tut. Şimdilik burada uslu uslu oturacağız.'' İdamlardan sonra da işe koyulacağız. Titreyen Tom'un her zamankinden daha sefil bir hali vardı. Kafası karışan ve sabırsızlanan Loki iç geçirdi. Gölgeler tepesindeki bazı akranlarının asılacak olması üzücüydü. Fakat daha en başta sarı ceketlilere yakalanmaları da öyleydi. İnsanlar Kamor'un her yanında, ara sokaklarda, kanallarda, meyhanelerde, mahalleleri bütün bütün kırıp geçiren yangınlarda ve salgın hastalıklarda ölüyordu. Tam da bir yetimdi. Bu gerçeği anlamıyor muydu? Ölmek Loki'nin gözünde yemek yemek ya da işemek kadar sıradan bir olaydı ve sırf uzaktan tanıdığı birilerinin başına geliyor diye kendini kötü hissetmesi mümkün değildi. Görünüşe bakılırsa o ölümler gerçekleşmek üzereydi. Köprüden düzenli bir davul sesi yükselip sulardan ve taşlardan aksetti. Kalabalığın heyecanlı mırıltıları kademeli olarak kesildi. Dini törenler bile Kamorluları aleni bir idam kadar saygılı bir sükunete sevk edemezdi.
Kamor'un sadık vatandaşları! 77. Sendovani yılının Tirastim ayının 17. gününün öğle vakti gelip çattı.
Bu sözler samur tüyleriyle bezeli bir cübbe giyen, koca göbekli bir çığırtkan tarafından siyah köprünün tepesinden bağırılmıştı.
Bu mahkumlar Kamor'un yasalarına ve geleneklerine karşı idamlık suçlar işlemekten suçlu bulundular. Ekselansları Dük Niko Vante'nin yetkisine ve Kızıl Oda'nın saygıdeğer yargıçlarının hükmüne dayanarak adaletin tecellisi için buraya getirildiler.
Adamın yanında bir hareketlenme oldu. Her biri kızıl kukuletalı bir çift inzibat tarafından tutulan 7 mahkum öne çıkarıldı. Loki yanındaki Tom'un endişeyle yumruğunu ısırdığını gördü. Beth kolunu çocuğun omuzlarına attı ve Loki dişlerini sıktı. Gerektiği gibi davranıyor, uslu duruyor, kendini utandırmaktan kaçınıyordu. Gel gör ki Beth'in şefkatine Tom mazhar oluyordu.
Zamanla alışırsın Tom dedi Beth usulca. Şimdi onlara saygı göster, güçlü ol.
Urgancı başları köprü platformunda hükümlülerin boynuna birer ilmek geçirdi. İdam halatları aşağı yukarı her bir mahkumun boyu uzunluğundaydı ve ayaklarının hemen arkasındaki mapalara bağlanmışlardı. Asılma platformlarında akıllıca mekanizmalar, göz boyayıcı düzenekler yoktu. Burası Tal Verrar değildi. Burada doğuda mahkumlar kenardan öylece aşağı atılırdı. Hepsi bu.
''Jerevin Tavasti'' diye bağırdı çığırtkan bir parşömene başvurarak. ''Kundakçılık, çalıntı mal alma teşebbüsü, dükün bir subayına saldırı, Malina Contada, sahtecilik ve de ekselansları dükün adını ve görüntüsünü kötü amaçlarla kullanmak, Caio Vespasi, soygun, kasıtlı yanıltmaca, kundakçılık ve at hırsızlığı, Lorio Vespasi, çalıntı mal alma teşebbüsü.''
Yetişkinlerde işi bitten çığırtken üç çocuğa geçti. Tam'dan bir hıçkırık yükseldi ve Beth tekrar fısıldadı ona.
''Şşşt, ses çıkarma.''
Kızın soğuk bir sükunet içinde olduğu Loki'nin gözünden kaçmadı ve onun bu aldırışsızlığını taklit etmeye çalıştı. Gözler keskin, çene yukarıda, dudaklar neredeyse aşağı kıvrık. Beth merasim sırasında ona bakacak olursa bu halini görür ve takdir ederdi muhakkak.
Maria Bella, soyadı yok diye bağırdı çığırtkan. Hırsızlık ve taksirli riayetsizlik. Zilda, soyadı yok. Hırsızlık ve taksirli riayetsizlik.
Düşüşlerinin sonunda kendi ufak tefek bedenleri yeterince hızlı bir ölüm temin etmeyebilir diye urgancı başıları bu son üç mahkumun bacaklarına ilave ağırlıklar bağlıyorlardı.
Lars, soyadı yok, hırsızlık ve taksirli riayetsizlik.
Zilda bana iyi davranırdı diye fısıldadı tam sesi çatlayarak.
Tanrılar biliyor dedi Beth, şimdi sessiz ol.
Bedeninizin işlediği suçlar dolayısıyla bedeninizin ölümüyle cezalandırılacaksınız diye devam etti çığırtkan. Akan suyun üstüne sarkıtılacak, ölene kadar orada boyunlarınızdan asılı bırakılacaksınız. Huzursuz ruhlarınız dükün diyarındaki başka birine veya meskene zarar veremeyecekleri demir denizin sularına taşınacak. Tanrılar zamanı gelince ruhlarınıza insaf etsin.
Çığırtkan elindeki tomarı indirip mahkumlara doğru döndü.
Dükün adına size adalet dağıtıyorum.
Davullar çaldı. Urgancı başılarından biri mahkumların muhafızlara direnmeleri ihtimaline karşı kılıcını çekti. Loki birinin asılarak idam edildiğini daha önce de görmüştü ve hükümlülerin ellerinde kalan haysiyeti korumak için tek bir fırsatları olduğunu biliyordu. Bugün düşüşler sorunsuzdu, davul sesleri kesildi, kukuleta takan sarı ceketli çiftlerden her biri öne çıkıp kendi mahkumlarını asılma platformunun kenarından aşağı itti. Tam tıpkı Loki'nin tahmin ettiği gibi irkilerek başını başka yöne çevirdi. Fakat urganlar kendilerinden, mahkumların boyunlarından yahut her ikisinden çıkabilecek birer şaklamayla gerildiğinde o bile dişsizin tepkisine hazır değildi. Her çığlık bir öncekinden daha uzun ve daha yüksekti. Beth bir eliyle dişsizin ağzını kapatarak onunla boğuştu. Dört büyük ve üç küçük ceset suyun birkaç metre üzerinde birer sarkaç misali gittikçe yavaşlayarak sallandı. Loki'nin kalbi gümbür gümbür atıyordu. Yakınlardaki herkes onlara bakıyor olmalıydı. Kulağına kıkırdamalar ve kınayıcı yorumlar çalındı. Dikkatleri ne kadar üzerlerinde toplarlarsa gerçek işlerini yapmaları o kadar zorlaşırdı.
"Şşş!" dedi Beth. Dişsizi kontrol altında tutmak için mücadele ederek sessiz ol, kahrolasıca sus.
"Sorun ne çocuk?"
Loki tam arkalarındaki kalabalıktan bir çift sarı ceketlerin çıkmış olduğunu görüp korktu. Tanrılar aşkına bu olabilecek en kötü şeydi. Ya adamlar gölgeler tepesi yedimlerine karşı kol geziyorlarsa, ya zor sorular sorarlarsa. Loki altındaki sulara atlama dürtüsüne direnerek ardına kadar açılmış gözlerle oturduğu yerde dondu kaldı. Beth her nasılsa bir kolunu dişsizin suratından çekmeksizin arkasına dönmeyi ve başıyla inzibatlara saygılı bir selam vermeyi becerdi.
Küçük kardeşim daha önce hiç asılma görmedi dedi kız nefes nefese. Niyetimiz yaygara çıkarmak değildi, onu susturdum.
Dişsiz debelenmelerini kesse de hışkıra hışkıra ağlamaya başladı. Suratı yara izleriyle dolu orta yaşlı bir adam olan sarı ceketli küçük oğlanı tasvip etmezcesine süzdü.
Siz dördünüz buraya yalnız mı geldiniz?
Bizi annemiz gönderdi dedi Beth. Oğlanların bir asılma seyretmelerini istedi. Aylaklığın ve kötü arkadaşlar seçmenin sonuçlarını görsünler diye.
Annenin kafası çalışıyormuş. Bir eneğin gözünü korkutup haylazlık etmekten çekinmesini sağlamak için şöyle adam akıllı bir asılmadan alası yoktur.
Adam kaşlarını çattı.
Peki anneniz niye yanınızda değil?
Ah anneciğim idamlara bayılır dedi Beth, sonra da sesini bir fısıltıya kadar alçalttı. Ama şey bu sabah ishal olmuştu, hem de çok fena. Bütün gün oturup.
Ah tamam öyleyse, sarı ceketli öksürdü. Tanrılar ona acil şifalar versin. Yine de bunu bir süreliğine kefaret günü törenlerine getirmemeye bak.
Haklısınız efendim.
Beth yine başını eğerek selam verdi. Annem bu yaptığı yüzünden onun derisini yüzecektir. Öyleyse yola koyulun çocuk. Daha fazla olay çıkarmayın.
Tabii efendim.
İnzibatlar tekrar canlanmaya başlayan kalabalığa karıştılar. Beth taş duvardan aşağı kaba bir şekilde kaydı. Çünkü dişsiz ile Tam'ı da beraberinde sürüklüyordu. İlk çocuğa hala sıkıca sarılırken ikincisi ise onun kolunu bırakmaya yanaşmıyordu. Tam dişsiz gibi bağırmamıştı belki ama gözleri yaşlarla doluydu ve eskisinden bile daha solgun gözüküyordu. Loki sarı ceketlerin tetkiki altındayken kuruyan dilini ağzının içinde gezdirdi.
''Gelin hadi'' dedi Beth, ''buradan gidiyoruz. Görülecek ne varsa gördük.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.